SBS Radio.
Yavuz, haftalardır konuşuyoruz ekonomiyi. Bu haftada yine ekonomiyle başlayacağız haftalık söyleşimize. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tepkiler nasıl? Yine yüksek görünüyor. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle sarayın faturaları üzerinden ekonomik kriz yok denilmesine cevapları var. Bunları değerlendirebilir misin bizim için?
Evet, ekonomiyi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Türkiye son 17 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya. %24,5 net olarak bir tüketici enflasyonu var. 40'ların üzerinde de üretici enflasyonu. Bu AK Parti iktidarının öncesinde Türkiye'nin yaşadığı ama AK Parti iktidar döneminde hiç görünmeyen enflasyonlar. Hatta beklentilerin de çok üstünde çıktı. %6 civarında bir enflasyonla karşılaştık tüketici bazında. %10'un üzerinde de üretici bazında. Öncelikle şunu söyleyeyim. %10 civarında bir üretici enflasyonu olunca önümüzdeki aylarda da tüketici fiyatlarına yansıyacak yeni rekorlarında habercisi olarak tahmin edildi birçok ekonomist tarafından. Her ne kadar hükümet buna katılmasa da. Enflasyonlar açıklandığında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları oldu. Spekülatif bir takım fiyat artışlarının bu rakamı yukarı çektiğini söyledi Berat Albayrak. İşte stokçuluktan şikayet ediliyor son dönemde. Spekülatif bir takım fiyat artışlarından şikayet ediliyor. Zabıtalar marketlerde fiyat denetliyorlar. Bunların beklentinin üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesinin etkisi olduğunu söyledi. Diğer ekonomistlerse daha bağımsız Türkiye'deki ekonomiyi takip eden uzmanlarsa bunun beklentilerle örtüştüğünü aktardılar. Zaten bakkala, markete, pazara gidenler bu enflasyon rakamlarına çok da şaşırmadılar. Çünkü gerçekten çok ciddi bir fiyat artışı söz konusu ve o ekonomistlere göre, bağımsız izleyicilere göre, uzmanlara göre önümüzdeki ayda bu ayın daha üstünde bir enflasyonla karşılaşacak Türkiye. Dediğim gibi iktidarın bakışı biraz spekülasyona dayandırarak fırsatçılar bu işi böyle yaptı biçiminde. Muhalefetse iktidarın ekonomiyi yönetemediği konusunda ısrarcı görünüyor. Hem İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener bir yönetim krizi olduğu tespitini yaptı. Hem de Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca iktidarın kriz varmış gibi de hareket etmediğini, yani kendilerinin toplumdan talep ettikleri tasarrufla ilgili önlemlere kendilerinin uymadığını aktardılar. Burada da tabii sarayın masrafları gündeme geliyor. Sayıştay raporu çıktı çok yeni. Sarayın bir günlük masrafının 1.8 milyon lira olduğu Sayıştay tarafından tespit edildi. Kemal Kılıçdaroğlu işte buna dikkat çekip batsın sarayınız dedi. Sizde kriz yok, sizin mutfağınızda kriz yok. Smoothie'li içecekler, işte başka bir takım Türkiye'nin duymadığı yiyecekleri mutfağınızda üretebiliyorsunuz. Devletin kasasından bunları yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde tasarruf da etmiyorsunuz. Bu nedenle siz tabii ki kriz yok diyeceksiniz dedi. Erdoğan eleştirdi. Dediğim gibi muhalefetin bakışı farklı bir noktada toplandı. İktidarın ve MHP'nin bakışı ise Türkiye'nin işte ekonomik sıkıntılar, kur atağı, kur savaşı, yurt dışından gelen kur savaşı sonrasında böyle bir tabloyla karşılaştığı biçiminde değerlendirildi enflasyon rakamları.
Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasında bir gerginlik söz konusu, tehditvari konuşmalar ve meydan okumalar var. Biraz da bu konuya değinebilir misin?
Evet, ilk grup toplantısını yapmıştı Meral Akşener. Orada Devlet Bahçeli'nin iktidara yakınlığını, iktidarın bir takım enstrümanlarını kullanarak sorunlara yaklaşımını ve hemen hemen her konudaki desteğini eleştirdi. İktidara yancılık yapıyorsunuz dedi. İktidarın arkasında onu destekler vaziyette duruyorsunuz. Milliyetçilikle ilgili sıkıntılı bir tablo çiziyorsunuz dedi. Malum Meral Akşener MHP'nin içinden çıkan bir grupla beraber şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Aslında MHP ile İYİ Parti arasında çok sert gerilimler de geçmişte yaşanmış ama o gerilimler bu noktaya ulaşmamıştı. Çünkü Meral Akşener konuştuktan sonra Devlet Bahçeli Twitter üzerinden deyim yerindeyse tehdit etti açık açık. Siz bu işlere devam ederseniz olacaklardan bir sorumlu değiliz dedi. Ayrıca bir abi sözü dinle, büyük sözü dinle diyerek Meral Akşener'i tehdit etti. İyi Parti tarafından anlaşılma biçimde tehdit noktasındaydı. Yine Twitter üzerinden İyi Parti'nin Meral Akşener yanıt verdi Devlet Bahçeli'ye. Hem de şu şekilde kendi genel merkezlerinin adresini açık açık yazarak Yani eğer bir şey yapacaksanız adresimiz bu demeye getirdi Meral Akşener. Demirden korksaydık trene binmezdik diye bir notla beraber bu mesajı yayınladı. Ardından da akşam saatlerinde, geç saatlerde Meral Akşener'in evinin önüne bir grup MHP'li gitti ve protesto etmek için Meral Akşener'i. Bunun üzerine Meral Akşener'in camdan sarktığı bir erkekle beraber gelin buradayız sadece iki kişiyiz, gelin bakalım ne yapacaksınız diyerek kızgınlığını ortaya koyan görüntüler yayınlandı. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan Meral Akşener biraz daha merkez sağda olduğunu iddia ediyor ama ağırlıklı olarak tabanı MHP'den kopmuş olan milliyetçiler, iki milliyetçi partinin tabanı milliyetçi olan iki partinin çok sert biçimde ve Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri görülmemiş bir biçimde karşı karşıya geldiklerini görüyoruz. Hatta sosyal medyada Devlet Bahçeli'ye de İYİ Partililerden tepki var. Halkı bu şekilde kışkırtmanın bir suç olduğu ve savcıların niye devreye girmediği biçiminde ve çok zirve yaptı. Önümüzdeki günlerde de tabii bu gerilim eğer liderler biraz ton düşürmezse korkutucu bir boyutta devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları söz konusu, özellikle İdlib meselesine değinip Membiç'te Amerika Birleşik Devletleri'nin oyalama taktiği uyguladığını söyledi İbrahim Kalın. Tam da Rahip Brunson'un davası öncesinde bu açıklamalar ve Amerika ile ilişkiler ne aşamada diye sormak istiyorum.
Aslında meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya çok sert yüklenmişti. Hem PYD ile ilgili yaklaşımı, hem Fethullah Gülen'in Amerika'da bulunması ve benzeri sorunlardaki görüş ayrılıkları nedeniyle, aynı zamanda ekonomi ilişkin olarak da Rahip Brunson meselesini de bunun içine koymuştu. Türkiye'de adaletin kendi kararını verdiğini söylemişti. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklık gündemine geri dönme talebini de dile getirmişti Türk hükümetinin. Ama sonrasında bir noktayı daha anlatayım, altını çizeyim, o nedenle Kalın'ın sözlerinin ne kadar önemli olduğu daha iyi ortaya çıkacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika ile ilişkiler sorulduğunda Membiç özelinde ilerliyor, her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da hiçbir şey olmuyor da diyemeyiz biçiminde bir değerlendirme yapmıştı ama şaşırtan değerlendirme İbrahim Kalın'dan geldi. Bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında belli ki iktidar bu ilişkilerin gidişatından iyi değil ki Amerika ile tek iyi giden nokta da Membiç konusundaki mütabakat gibi görünüyordu. Her ne kadar ağır aksak olsa da İbrahim Kalın bu konuda bir ilerleme yok, Amerika bizi oyalıyor dedi. Yani oradaki görüş ayrılığını da net olarak kamuoyu da paylaşmış oldu. 12 Ekim'de Rahip Brunson'un davası var ve bu davada ev hapsinin kaldırılması talebi var. Pompeo da bunu dile getirmişti. 12 Ekim'de Rahip dışarı çıkacak, onunla ilgili karar alınacak diye. Türkiye'de hatta bu karara ilişkin dışişlerini Pompeo'nun yaptığı açıklamalar tartışılmıştı. Bir garanti mi verildi diye. Az kaldı. Onun öncesinde Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu var Rahip Brunson'un avukatları tarafından ve ev hapsinin kaldırılması talebi orada da yineleniyor. 12 Ekim'de ne olacak sorusunsa herkes yanıtını arıyor şu anda, deyim yerindeyse. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini belirlemesi açısından da kritik görünüyor. 12 Ekim'de mahkemenin vereceği karar biraz da diplomasiyi yakından ilgilendiriyor.
Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle partilerin ittifak durumlarıyla ilgili neler söyleyebileceksin?
Muhalefet kenarında çok değişen bir şey yok. Orada adaylar üzerinde tabanda bir ittifak stratejisi üzerinde yürüyor Cumhuriyet Halk Partisi. İYİ Parti ile böyle bir dirsek temas söz konusu. HDP ile de aynı şekilde. İktidar tarafındaysa MHP'nin çok istekli olduğunu görüyoruz ittifak konusunda. Bununla ilgili bir araştırma da yayınlandı. Eğer 24 Haziran'daki seçim sonuçları aynı şekilde yerel seçimlere yansırsa illerde ve ilçelerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin hemen hemen elindeki bütün belediyeleri kaybedeceği biçiminde bir tespit var. 24 Haziran seçimleri aynı şekilde Mart'ta yaşanırsa diye. İşte aslında bu sonuçlar, bu rakamlar MHP'nin ittifak konusundaki ısrarını da gösteriyor. Ancak AK Parti MHP kadar ısrarlı değil. İstanbul'da aday göstermeyeceğim demişti Bahçeli. AK Parti'nin yaklaşımı üzerine İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde aday göstereceğini açıkladı. Yani bir şekilde bir ittifak yapılacak diye liderlerin ağzından yumuşak açıklamaları olsa da önümüzdeki süreçte bu ittifakın pek de kolay olmadığını gösteren işaretler geliyor. Ama yine liderlerin belirlediği isimler konuşacaklar, bir orta yol bulmaya çalışacaklar ama ittifakın en kritik aşaması MHP için, çünkü ittifakla girilmeyecek bir seçimde çok ciddi belediye başkanlığı kaybetme ihtimalini rakamlar ortaya koyuyor. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.